أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab 848. hadis Men su'ile an ilmin fe ketemehu ulcime yevmel kıyameti bilicamin min nar. Kendisine İslam ile ilgili bir soru sorulunca bildiği halde onu gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Şöyle de diyebiliriz. İslam'ın Allah'a itaate götürüp böylece cennet yolunu tarif eden konularına ait bir ilmi bildiği halde kendisine sorulduğunda ona ihtiyaçlı olduğu kendisine arz edildiğinde gizleyen, ilgilenmeyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Söz elbette çok açık. Hatta bazen kimi dostlara takıldığım olur. Biraz açıklasan derler, peygamber açık konuşmamış galiba biz mi açıklayalım diye nazlanırım. Aslında konunun açık ya da kapalı olması değil. Onu bizim hayatımızı düzenleme konusunu gündeme getirmek herhalde vazifemiz. Onun için sözü bir daha düşünüyoruz. Sen ya soran durumunda ya sorulan durumundasın. Ama öncelikle sana sorduklarını hesap et. Çünkü ağzına gem vurulacak olan böyle birisi. Hem de ateşten bir gem. Allah korusun. Sen oturuyordun ya yürüyordun. Camideydin veya çıkıyordun, yemekteydin, kapıya geldiler veya karşılaşmıştın. Bir Müslüman sana daha iyi Müslüman olmak için soru sordu. Sen gizlemeyeceksin, bildiğin halde gizlemeye yetkin yok. Hem de gizlersen kıyamet günü ateşten gem vurulur, bunu böyle bileceksin. Evet ama bunu söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği ortamdaki imkanları sen şimdi bulamadın. Bulma imkanında yok. Ya da sen birine sordun, karşıdaki gizledi bildiği halde. Biliyorsun, biliyor bu konuyu ama sana söylemiyor. Sen alnın ortasına vuracak mısın bu hadisi? Sen bilirsin, kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulacak. İstersen söyleme, hadi sen o bildiğinle mezara git mi diyeceksin. Galiba ikisinde de insafsızlık var gibi geliyor bana. İsterseniz beraber yeniden düşünelim. Bir yerde önceden beri beni bilen arkadaşlara Kur'an ya da sünnet adına bir şeyler aktarıyordum. Tabir yerindeyse ders yapıyordum. Ama içlerinde hiç tanımadığım, o gün karşılaştığım 50 yaşlarında bir adam vardı. O kadar ciddi, o kadar farklı dinliyordu ki ben bu işin içinde bir iş var gibi geldi içime. Evet, gerçekten farklı dinliyordu adam. Hiç o güne kadar dinleyenlere benzemez bir tavrı da vardı hatta. Olsun dedim, bildiklerimi anlattım, aktardım. Ders bitince adam hemen heyecanla söze başladı. Hocam dedi. Hayrola dedim. Sen çok derin bir hocaya benziyorsun, sana bir sorun var dedi. Ben hemen o ilk intibamdan kaynaklanan bir tepkiyle evet dedim, çok derindir. Sorma istersen, boğulursun, vazgeç dedim. Derin olunca. O ısrar etti, hayır dedi. Pek çok hocaya sordum, pek çok cevap verdiler ama sana da sormam gerekiyor. Ben bunu sana sormam gerekiyor diye ısrar edince ben yine aynı teklifimi sundum ona. İstersen sorma dedim. Bak çok derin bir hocayım ben. Boğulursun, bir işe yaramaz. Gel vazgeç, inat etme dedim. Dinlemedi. Çünkü böyle bir adam arıyormuş kendince. Sanki öyle anladım adamın tavrından. Sor bakalım dedim çaresiz üçüncü itirazımdan sonra yine dinlemeyince. Dedi ki ben kazaya kalan namazlarımı kaza ederken onlar adına her bir farz için bir kamet getiriyorum. Acaba ezan da okuyacak mıyım dedi. Ben tam onun aradığı bir cevap olsun diye aa bu muydu çok kolaymış tamam bundan sonra senin kaza namazlarını senden muaf tutuyorum. Bir daha kılmayacaksın tamam bitti o iş ben seni yerine kılarım filan dedim. Dikkat edin, kaza namazı yoktur, kaza kılınmazdır, kazaya kalan namazlar affedilmiştir demek istemedim. Lütfen buradan sonrasını dinlemeden buraya kadarını bırakıp da kendi kendinize benim hakkımda yorum yapmayın. Adam şaşırdı, ama dedi. E ben sana demedim mi dedim. Bak her hoca bir laf söylemiş, bir de ben söyledim. Evet muafsın, ne fark etti. Şimdi ne yapacaksın da dedim yani. Ben din değilim, iman değilim. Ben sana söylemedim mi boğulursun diye. Bak boğulmaya başladım bile diye ben yüklendim bu sefer. Adam 40 dereden su getirip itiraz etmeye, mazeret beyan etmeye başladı. Ama dedi, fakat dedi, lakin dedi, çaresizim dedi, ben samimiyim dedi, ben şüphe etmiyorum dedim. Sen gerçekten samimisin ve bunu iyi bir Müslüman olmak için sorduğunun farkındayım. Ama dedim, sen bana merhamet etmiyorsun. Adam hiç ummadığı bir cevap buldu. Ama neden dedi? Bak dinle dedim, mazeretimi ben beyan edeyim. Neden cevap vermediğimi ben söyleyeyim. Şimdi sen ve ben öldükten sonra hesaba çekileceğimize inanıyoruz değil mi? Evet. Bak Allah bana ya şöyle sorarsa dedim. Bir kulum diyecek bana Allah, benim inancım böyle. Sana samimi duygularla iyi bir Müslüman olmak için gelip soru sormuştu. Yani sen bana Allah'ın kulu olarak samimi duygularla gelmiş her kaza namazı için ezan da okuyacağım mı diye ciddi soru sormuştun. Evet buna ben de inanıyorum. Allah da bunu böylece beyandan sonra dese ki, sen o kulumu rahatlatıp göndereceğine bana gönderseydin. Çünkü o kulum onca yıl hiç bana gelip sormadı. Benim kitabıma müracaat etmedi. Benim peygamberime gidip durumunu arz etmedi. Ona ne yapacağım, ne edeceğim, Allah'ı nasıl razı edeceğim diye halini arz etmedi. Öyle kendine göre sorunlarını kendi tespit etti. Canı istediği kadarını beyan edecek bir adam bulup ona sorup ondan fetvasını ya da çaresini, çözümünü bulup kendi dünyasına dönüverdi. Oysa bana gelseydi ben ona daha neler anlatacaktım, onun daha ne ihtiyaçları vardı söyleyecektim. Benim kitabıma müracaat etse, benim peygamberime müracaat etseydi onun cenneti için ben ona daha neler ve neler ikram edecektim dese ve bana neden bana göndermedin de sen onu rahatlatıp geri gönderdin derse ne diyeceğim dedim. Adam anladı, boynunu büktü, nefesi kesildi ama sonra galiba şeytan burnuna yine üfledi ve dedi ki, olsun ama sen yine de söyle dedi. Hayır dedim, söylemiyorum. Söyleyin şimdi, ülcime yevmel kıyame bilicamin nar tehdidinin konusu oldum mu acaba diye korkmalı mıyım? Evet, yani tabii korkacağım, garantim yok ki. Bana da bir ilimden Müslüman olmak, daha iyi Müslüman olmak konusunda bir şeyden soruldu ve ben böyle cevap verdim. Kimi dostlara bunu haber verince diyorlar ki, söyleseydin adama, sen bunu şöyle şöyle yapınca, böyle böyle deyince daha iyi Müslüman olursun ama sen yine de Kur'an oku, sünnet oku deseydin. Yani onu demedim diyemezler belki ama onu deyince de bu kadar söylüyorum. Anlamıyor insanlar, anlamıyor musunuz? Söyler misiniz bana? Ne demem gerektiğini nasıl anlasam? Dahası var. Bazen gelip İslam'ın falan ya da filan konusunu soruyorlar. Hatta doğrudan filan ayet ya da falan ayet diye soru soruyorlar. Ben onların sordukları ayetle ilgili onlara cevap vermemeden yanayım. Çünkü insanlar o benden aldıkları cevabı kendi heva ve heveslerini tatmin doğrultusuna kullanacaklar gibi geliyor bana. Peki ama neden suizamı besliyorum? Ben İmam Ali, Hazreti Ali Efendimiz Kerremallahu Veçeh radıyallahu anh'ten şöyle bir söz duydum, okudum. İslam'ın hayata hakim olmadığı toplumlarda asıl olan suizandır. Yani adamın bunu hayırda kullanma ihtimalinden daha çok şerde kullanma ihtimalini yaşayıp görmüşüm. Elbette titiz davranmak zorundayım. Ama öyle değil. Halanız ve teyzeniz, amcanız ve dayınız, yakın tanıdığınız, komşunuz, akrabanız, arkadaşınız. Biliyorsunuz gerçekten size bu soruyu sorarken, yani belli bir dönem okuyup da bir yerlere gelmişken bir yerleri bir yerlerle, yani kimi ayet ve hadisleri kimi ayet ve hadislerle birleştiremeyen, kafası dağılmış, gönlü yorulmuş, ne yapacağını bilememiş bir Müslüman kardeşinse elbette ona çare ara, bildiğini söyle. Ama o adam kendi bildiği doğruları senin vereceğin cümlelerle desteklemek için seni bu anlamda tabir yerindeyse kullanmak adına soruyorsa biraz da Müslüman firasetli olmalı elbette. Çünkü öyle bir hadis okumuştum. La hayra fi ibadetin leyse fiha tefahum. Yani bir ibadet ki adam fehimsiz, firasetsiz ibadet ediyorsa onun bu ibadetinden hayır yoktur. Mesela adam soruyor. Kendisinin namazsızlığını kamufle etmek için caminin önünde bekleyenler adına yanındaki imama soruyor. Peki sen şu Erâit el-Lezî suresini anlatır mısın diye. O imam hoca efendi de saf saf anlatıyor. Feveylül lil musalline gelince yazıklar olsun vay namaz kılanların haline cehennemin yolcusu onlar diye de biraz mübalağalı tercüme etti mi tamam adam aradığını buldu. Hoca sen benim kılmadığıma bakma bu adamlar da cehenneme gidecek nasıl olsa diye lafı kesiyor ağzına tıkmaya çalışıyor ve işini bitiriyor adamın. Ama biraz firasetli olmak gerekmez mi? Yani soru nereye gidiyor, nereden geliyor, neyi söylemeye çalışıyor? Mesela adam parasının bir bölümündeki işkali, şüpheyi soruyor ama geri kalanı sormuyor. Ya da hanımı karşısında kendisinin pozisyonunu garanti doğru biliyor da hanımının yanlışını sana onaylatmak istiyor. Mesela beyefendinin hanımzadesi evden bazen onun istemediği yere gidiyormuş. Ondan dolayı bu suç nasıl da işlenirmiş? Evet doğru bir söz haklıdır ama peki ya bu beyefendi Allah'ın istemediği yere evlendiği günden beri evden çıkıp gidiyor ona ne demeli ya? Hatta çoğu zaman sabah namazını kılmadan evden çıktığını kendisi de biliyor. Eve döndüğünde yatsı namazında kılamadan yatacaktı zaten. Neredeyse ona da garantisi var. Ne dersiniz? Yaşadığım örneklerden birini daha sizinle paylaşayım. Yani aslında sizinle kendimi kontrol edeyim demektir bu. Bir Ramazan, çocukluk arkadaşım haber göndermiş. Bir soracağı varmış. Yani Müslümanlık adına elbette hem de Ramazan'da ya oruç soracak ya fidye, ya sadakayı fıtır soracak ya zekat. Çünkü Ramazan'da başka ne sorulur? Din adına, iman adına namaz herhalde her zaman vardır zaten. Yolum düştü uğradım, baktım. Büyük bir mağazanın yazhanesinde iki tane misafiriyle köşeye çekilmiş, gayet rahat ve huzur içinde konuşuyorlar. Belki de çaylarıyla demlenmekle meşguller. Kapıyı biraz aralayıp sordum, hayrola dedim, beni emretmişsin. Bir dakika dedi, gelsene. Hani çocukluk arkadaşım, nazlanabilirim. Kölen mi var arkadaş dedim ya. Söyle ne diyeceksen de bilelim, ona göre gelelim. Ama edeptir adam diyemez tabi. Mallarımın zekatını hesaplamak istiyorum. Onu vereceğim de diyemeyecektir yanındaki misafirlerin yanında. Elbette bir dakika diyecek. Az gelsene diyecek. Biraz bekle diyecek biliyorum. Ama Allah bana o arkadaşım yanında iki kişi daha vermiş bir konuyu anlatmaya. Bu da bir fırsat kaçmaz herhalde dedim. İyi anladık da konuyu söyle ona göre yeniden geleyim dedim. Dedi ki zekatla ilgili bir şey soracaktım. Ha senin malının zekatı ise olmaz dedim. Bir şey yok. Sen muafsın korkma. Çünkü namazları çokça kaçırdığını biliyorum. Karısının gönlünü almaya çalışmadığını, kızıyla ilgilenmediğini biliyorum. Akraba ziyareti mi, çoktan unutulmuş bir hayatın insanı farkındayım. Dahası Kur'an ve sünnete zaman mı ayıracak ama paraya ayırıyordu onlara ayıracağı zamanı. Onu da o da biliyor, ben de biliyorum. Ve dedim ki, öteki iki kişinin gözleri açıkken, hazır bulmuşken diye hemen yavaşça giriverdim. Oturdum oraya ve dedim ki, bak dedim. Sen Kur'an ve sünnete ayıracağın zamanı paraya ayırdın, onunla zekat verip kurtulacağını zannediyorsan ben ne diyeyim sana? Namaza ayıracağın zaman da para kazandın, zekat vererek ödenmez namaz dedim. Karınla ilgilenecektin, çocuğunla oynaşacaktın, akrabayı ziyaret edecektin, sen İslam'ın istediklerini yapacaktın, sen bütün bunlar zamanında para kazanmaya ayırdın zamanını ve onu zekat vererek ödemekten yanasın. Ben böyle bir yol bilmiyorum, sen de biliyorsun aslında, ne diyeyim sana dedim. Dahası var dedim. Bu arkadaşın mobilya adına işleri var. Ham maddesini alır satar, mamul hale getirir satar, mamul madde alır gelir satar, dükkanları vardır, tezgahları vardır, onlardan kira gelirleri vardır filan. Bütün bunlar karmaşa gelmiş, ona da onu soracakmış. Dedim ki sizin lisanınızda bir mobilya mantığında bir eve lazım olan her şeyden sizde 40 takım olsa dedim. Hani yemek masasından oturma masasına, ayakta durma masasına, fiskos masasına, duvar sehpasına, orta sehpaya, aklınıza gelenlere gelmeyenlere kadar bir evde lazımdır ya da lazım hale getirilmiştir olan her şeyden 40 takım var. Ama o kadar muhteşem, o kadar güzel 40 takım ki sen bunları ta nerelerden nerelerden ithal ettin, ihraç ettin, getirdin ve bunların her biri bilmem kaça. Sen bu 40 takımdan bir tanesini fakire vereceksin ya zekat diye. Peki kime vereceksin? Hangi gariban onları nereye koyacak dedim. Söyler misin? 250 metre, 300 metre karelik alanlar adına düzenlenmiş, dizayn edilmiş bu 40 takımdan hangi birini 30, 40, 50, 60 metre karede yaşayan Müslümanlara sen zekat diye ikram edeceksin? Söyler misin dedim. Yanımdaki Kafası çalışıyordu. Bir yol bulmalıydı. Zaten aykırı geliyordu hep sözlerim. Hemen çare aradı ve dedi ki, yani onun parasını verse olmaz mı? Yani dedim, adamın 40 tane koyunu var, birinin parasını verecek. Yine koyunlar devam edecek, öyle mi? Sen öyle dedin. Öteki adam da 40 ton şarabı varsa birinin parasını vereceğim derse ne yapayım ama ben dedim. Adam Allah'tan ki durdu. Ne dersiniz? Soruyu soran ve cevap veren konumundayım. Allah için bana da yardım etmez misiniz? İşte hayatı bu anlamda tanıyıp, karşıdakini bu anlamda kardeşi, vücudunun parçası bilerek yeniden okuyorum bu hadisi ve öylece amel etmeyi istiyorum. Men su'ile an ilmin feketemehu ulcime yevmel kıyameti bi licamin min nar. Kendisine İslam ile ilgili bir soru sorulunca bildiği halde onu gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. İslam'ın Allah'a itaate götürüp böylece cennet yolunu tarif eden konularına ait bir ilmi bildiği halde kendisine sorulduğunda, ona ihtiyaçlı olduğu kendisine arz edildiğinde gizleyen, ilgilenmeyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. 849 Men sa'etu hatiyetuhu gufira lehu ve in lem yestağfir. Günahını kötü görüp ondan pişmanlık duyan kimse istiğfar ile bağışlanma talebinde bulunmasa da bağışlanır. Günahından pişmanlık duyup dönen kimse diliyle bağışlanma talebinde bulunmasa da bağışlanır. Elhamdülillah. Allah'ımız, Rabbimiz, ilahımız nasıl da Rahman, nasıl da Rahim. O öyle olmasaydı ne mümkündü? Yaptığımız amellerle cennete mi gideceğimizi zannederdik? Yani İslam dini bu beşeri sistemlerdeki gibi bir ölçü biçi esasına dayalı amellerimizi değerlendirseydi biz ne yapardık o zaman? Ama ne kadar güzel, ne hoş bir rahmet tecellisi ki yapılan kötülükler siliniyor, iyilikler silinmiyor bir. Ayrıca yapılan kötülükte bire bir ceza veriliyor ama iyilikte en az bire 10, ama bire 700, ama bire daha fazla karşılık veriliyor. Ayrıca yapılan kötülük adına istiğfar etmemiz gerekiyor ki silinsin, ya da bir güzellik, bir iyilik yapılınca siliniyor da. Ama hatta bakın bu hadiste ne kadar güzel bir müjde var. Bir kötülük yaptınız, sevmediniz, beğenmediniz, hoşlanmadınız, kötü gördünüz, pişman oldunuz, yazık dediniz kendinize ama affet ya Rabbi demeyi o anda beceremediniz. Olsun, siz zaten pişman oldunuz ya, Allah onu affedecektir. Ne kadar güzel. Öyleyse bir de pişman olup affet ya Rabbi, benzerlerini de affet ya Rabbi, bilemediklerimi, kötülüğü kötülük olarak yapıp sevindiklerim de vardır belki, ben onlardan şimdi pişmanım ya Rabbi diye bir de af diler, mağfiret dilersek elbette daha güzel olacaktır. Ama hiç değilse günahını kötü görüp ondan pişmanlık duyan kimse istiğfar ile bağışlanma talebinde bulunmasa da bağışlanır. Tekrar okuyorum. Men sa'etu hatiyetuhu gufira lehu ve illem yestağfir. Günahından pişmanlık duyup dönen kimse diliyle bağışlanma talebinde bulunmasa da bağışlanır. 850 Men setera ala akihi seterahullahu fid dünya vel ahira. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. 851 Enne racülen gâle linnebiyyi mel ithmu gâle ma yahiku fî nefsike fedda'hu gâle femel imanu gâle men serratu hasenetuhu ve sa'etu seyyiyetuhu fehuve mu'minun. Bir adam geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Günah nedir? Aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdi. Kendi içinde hoşlanmadığım bir şeydir ki onu yapma. Adam tekrar bir soru daha sordu. Peki ya iman nedir? Aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdi. Allah'ın beğendiği güzel işleri, İslam'ın iyilik dediği iyilikleri yaptığına sevinen ve Allah'ın beğenmediği kötülükleri, yani günahları işlediğine üzülen kimse mümindir. Bu konuyu aleyhissalatü vesselam 853. hadiste de şöyle beyan ediyor. Men sa'etu seyyiyetuhu ve serratu hasenetuhu fehuve mu'minun. Allah'ın beğendiği güzel işleri yaptığına sevinen ve Allah'ın beğenmediği kötülükleri işlediğine üzülen kimse mü'mindir. Demek ki böyle bir ölçü var. Sallallahu aleyhi ve sellem bize lütfetmiş. Biz de bunu bir imkan olarak kabul edelim ve ona göre hareket edelim. Yani bir adam aleyhissalatü vesselama geliyor. Günahı soruyor, günah nedir diye. O da sallallahu aleyhi ve sellem de sen bak kendi içine, senin içinde bu işten hoşlanmama var mı, sevmedin mi, bir iman ehli olarak, bir Müslüman olarak sevmiyor musun onu, sen yapsan bile, en sevdiğin kişi yapsa bile, bir Müslümandan sadır olsa bile onu sevmedin mi, işte o günahtır ve onu yapma. Peki ya iman nedir diye soruyor. O da sallallahu aleyhi ve sellem de bak dikkat et. Hani Allah'ın beğendiği işler var ya, güzel işler. İslam'ın iyilik dediği işler. İşte Allah'ın beğendiği güzel işleri, yani iyilikleri yaptığına sevinen ve Allah'ın beğenmediği kötülükleri, yani günahları işlediğine üzülen kimse mümindir. İman nedir diye soruyor. Aleyhissalatü vesselam da iman sahibinden söz ediyor. Diğer rivayeti tekrar okuyalım o zaman. Bir örneğe geçelim inşallah. Yani Allah'ın beğendiği güzel işleri yaptığına sevinen ve Allah'ın beğenmediği kötülükleri işlediğine üzülen kimse mümindir. Buna göre mümin olmak isteyene bir ölçü sundu bu hadis. İslam'ın istediğini yapınca sevinecek, İslam'ın istemediğini yapınca üzülecek. Bunu böylece haber verince kimi genç, hoş tabiatlı, daha heyecanlı Müslümanlar ama öyleyse yapmasın diye başlıyorlar. Canım kardeşim, yapmamak esastır ama insandır. İşte o insan, o yaptığı kötülükten rahatsız olacak, pişman olacak, istemeyecek ama buna rağmen o yapılmış olacak insanlığından dolayı. Yani insan Müslümansa günaha giren anlamına gelecek ama günaha razı olmayacak demektir. Buradan hareketle ben dışımdaki insanlardan şu dört özelliği taşıyanları kardeş kabul ediyorum. Onlar benim Müslüman kardeşlerim. Bütün yanlışlarına rağmen, eksik, kusur ve kabahatlarına, hata ve isyanlarına rağmen kardeşim, ben onları öylece sevmek zorundayım. Ben onları bu halleriyle sevmezsem Allah bana cennet vermez diye inanıyorum. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, iman etmezseniz cennete giremezsiniz. Birbirini sevmezseniz de, Müslüman kardeşinizi sevmezseniz de iman etti saymayın diyordu. Bundan dolayı bu dört özelliği taşıyan her bir Müslüman benim kardeşimdir ve severim. İmkanım varsa, gücüm yeterse, iğne ucu kadar, iğne deliği kadar bir yanlışını görsem, gücüm yeterse değiştiririm. Aman o da onda olsun demem. Ama imkanım yoksa bütün, çok büyük de olsa yanlışları, bütün yanlışlarına rağmen onları sevmek durumundayım. Bu dört özelliği ben bugüne kadar okuduğum ayet ve hadislerden şöyle anladım. 1. O Müslüman, karşımdaki kişi, Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir, inancını ikrar edecek, söyleyecek. Bakın dikkat edin, bu inanca göre yaşayacak, falsosu olmayacak değil. İnancını ortaya koyacak, ben bunun müminiyim diyecek. Dinim İslam, Rabbim Allah, kitabım Kur'an ve Peygamberim Muhammed aleyhisselam'dır diyecek. 2. İslam'ın istediğini yapınca sevinecek, yapanı görünce sevecek. 3. İslam'ın istemediğini yapınca üzülecek, yapıldığını görünce üzülecek. Ve 4. Müslümanların hani iman ve İslam derecesine göre sıralanmasını söz konusu edin. En alt seviyesindeki bir Müslümanı, biliyorsunuz en üst seviyede aleyhissalatü vesselam vardır. Ebu Bekir Efendimiz vardır ve diğer sahabeler ve diğer Müslümanlar. En alt seviyedeki, yani tabir yerindeyse bilumum negatif özellikleri şahsında taşıyan, bilumum günahları görüntüleyen ama iman ehli olduğuna inandığımız günahkar ama en alt sırada bir Müslümanı kafir dünyanın en iyi bilinenine tercih ederek hayır bu Müslüman benim kardeşimdir günahına rağmen ama kafir dünyanın en iyisi de olsa o benim kardeşim değildir diyebiliyor. Bu tavrı ortaya koyabiliyor. İşte bu Müslüman benim kardeşimdir. Bütün yanlışlarına rağmen ama gücüm yetiyorsa onu düzeltmeye, değiştirmeye, onun yanlışlarını ona anlatmaya ve bırakması için çabalamaya gayret ederim. Ondan dolayı tekrar okuyorum hadisi. bize bir prensip kararı lütfettiği için Allah'a hamd ediyor, peygamberine salatu selam ediyorum. Enne racülen gâle linnebiyyi mel ismu gâl ma yahinku fi nefsike feda'hu gâl femel imanu gâl men serratu hasenetuhu ve sa'etu seyyiyetuhu fehuve mu'min. Bir adam geldi, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sordu, günah nedir? Kendi içinde hoşlanmadığın bir şeydir ki onu yapma. Peki ya iman nedir? Allah'ın beğendiği güzel işleri, iyilikleri yaptığına sevinen ve Allah'ın beğenmediği kötülükleri yani günahları işlediğine üzülen kimse mümindir. Benzer bir hadis olarak 853. hadisle beraber okuyorum. Men sa'etu seyyiyetuhu ve serratu hasenetuhu fehuve mu'min. Allah'ın beğendiği güzel işleri yaptığına sevinen ve Allah'ın beğenmediği kötülükleri işlediğine üzülen kimse mümindir. 852. Kâle Umar ibn el-Hattab hatabe Rasulullah fi makami hâzâ fekâl ekrimu ashabi thümmellezîne yelûnehum thümmellezîne yelûnehum thümme yazharu el-kezibu ve yefşû kavmun yeşhedü ahaduhum la yes'eluha ve yahlifu ve ma yus'eluha فَمَنْ سَرَّهُ بُحْبُحَةُ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمْ الْجَمَاعَةَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مَعَ الْاِسْنَيْنِ اَبْعَدْ فَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِمْرَأَةٍ فَاِنَّ الثَّالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ. Hazreti Ömer şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu durduğum yerde konuşma yaptı ve şunları söyledi. Ashabıma iyi davranın. Sonra onların ardından gelen tabiine, sonra tabiine uyanlara. Sonra yalan ortaya çıkar ve yaygınlaşır. Bir topluluğun içinden birisi istenmediği halde şahitlik eder ve yine istenmediği halde yalan yere yeminler eder. Kim cennetin en gözde yerini arzu ediyorsa cemaattan ayrılmasın. Çünkü şeytan tek başına olan kimsenin yanındadır ve birlikte olan iki kişiden daha uzaktır. Sakın ha bir adam yabancı bir kadınla baş başa kalmasın. Çünkü üçüncüleri şeytandır. 856. hadis de benzer. Men serrahu en yeskune buhbuhatel cenneti fel yezimil cema'a fe inne şeytane ma'al vahidi ve huve ma'al isneyni eb'ad. Cennetin en değerli yerine, tam ortasına yerleşmek isteyen İslam toplumundan, kulluk cemaatinden ayrılmasın, onlara yapışsın. Çünkü şeytan tek başına olanla beraberdir. Birbirine hattı ve sabrı tavsiye eden iki kişiden ise daha uzaktır. Ömer Efendimiz Medine mescidinde ayağa kalkıyor anladığım kadarıyla ve diyor ki aleyhissalatü vesselam da işte şu durduğum yerde konuşma yaptı ve şunları söyledi. Öğrenebildiğim kadarıyla aleyhissalatü vesselam bütün konuşmalarını yani hitabelerini, hutbelerini ayakta yapardı. O ayrıca dinin özel bir gereği olarak 3 ayrı hutbe vardır. Onun dışındaki konuşmalarına da hitabe hutbe diyorum da ondan. Yani cuma hutbeleri, bayram hutbeleri, bir de nikah hutbesi vardır sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamasında. Ama onun dışında da bir şeyler söyleyeceğinde, dini insanlara öğütleyecek, ortaya koyacağında ayakta hitap ederdi. Biz de mümkün oldukça öyle yapsak istiyorum. O durduğu yerde durmuş sallallahu aleyhi ve selleme bir konuşma yapmış. O konuşmasında dediklerini dinliyoruz. Ashabıma iyi davranın. Allahu Ekber. Yani bunu söylediği insanlar ashabı zaten. Onlar birbirine iyi davransınlar ama sonra onların ardından gelen tabiine iyi davranın. Nasıl oldu o zaman? Biz eğer söyleyenin peygamber olduğuna inanmadan dinlesek nasıl da boşlukları olan yani yanlışları olan bir cümle gibi geldi değil mi? Size de öyle düşünürseniz. Yani diyeceksiniz ki karşınızdaki insanlara siz size iyi davranın sonra sizden sonra gelenlere de iyi davranın. Evet o hadi bunu da anladınız ama sonra tabiine uyanlara da iyi davranın. Kim sahabe onlara iyi davranırsa onlar da tabiin olur zaten. Çünkü sahabeyle Müslümanca görüşenlere tabiin diyeceksiniz. Tabiinden sonra gelen daha genel yaygın ifadesiyle etba'u tabiin denilenlere elbette sahabeyle görüşmemiş damgası vurulacak ki ondan dolayı itba'u tabi'in olacaktır. Peki sahabe onlara nasıl iyi davransın? Öyle değilmiş ama benim anladığım. Yani kıyamete kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü O bana söyledi mantığında kabul eden Müslümanlara söylenen bir sözdür. Yani Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem benim ashabıma iyi davranın. Peki bunu sahabeyi de diyor mu? Evet, onlar da birbirine iyi davransınlar. Ama biz tarihte okuduk ki birbirlerine iyi davranmayan sahabeler varmış. Evet ama sen yargılama makamında değilsin, sen onlara iyi davran. Peki onların kötülüklerini de kabul edecek miyim? Onların iyilik ve kötülüklerini irdeleme, hükmetme ya da listeleme makamında olmadığına göre istersen geç oradan. Onların iyilikleri konusunda şüphe etmediğin, kalbinde öyle ikircikli bir durum meydana gelmeyen güzellikleri yok mu onların? Onlara iyi davran ve onlarla beraber ol diğerlerine. Şu anda senin görevin değil, geç kenara istersen de. Sonra onların ardından gelenlere de iyi davranacaksın. Yani bu dini ashabtan alıp da bize intikal etme konumunda ikinci nesle de iyi davranacaksın. Bir de ondan sonra gelenlere. Peki ama yani ben babama, dedeme, dedemin babasının babasının dedesine onlara kötü davranman gerekmiyor bu sözün gereği diye. Ama aleyhissalatü vesselam böyle istiyor. İstersen öyle yap. Öyle yapman gerekiyor. Sonra yalan ortaya çıkar ve yaygınlaşır. Demek o ilk üç nesilde yalan ne ortaya çıkmış ne yaygınlaşmış denilemez. Elbette yalan söyleyenler olabilir. İnsandır diyelim ama hani toplumsal planda yalanın ortaya çıktığı bir ortam kabul edemezsiniz. Yaygınlaşmamıştır da zaten. Hatta o hale gelir ki topluluk içlerinden birisi istenmediği halde şahitlik eder ve yine istenmediği halde yalan yere yeminler eder. Bu hale gelecek insanlar olacak, böyle toplumlar olacakmış. İşte der sallallahu aleyhi ve sellem kim cennetin en gözde yerini arzu ediyorsa cemaattan ayrılmasın. Yani yalan yere yemin edenler de orada cemaat halindeler mi? O anlama gelir mi dersiniz? Benim cemaattan anladığım şöyle. Yeryüzünde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü şeklinde şehadeti ikrar eden, ortaya koyan ya da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidini kabul ederek, inanarak söyleyen bir kişinin artık bundan sonra sen işte onlardansın denildiği insanlar grubuna İslam cemaati denir. Yani Müslümanlardan olmuştur o artık, Müslüman olmuştur. Değilse onların içinde yalan söyleyen de var, sen artık yalancılarla berabersin. Onların içinde bekarlar var, artık sen bekarla beraber. Onların içinde, hayır öyle değil. Müslümanlar ve diğerler diye insanları ikiye ayırın. Bir adam dinden çıkınca oradan ayrıldığına inandığımız, dine girince oraya dahil olduğuna inandığımız cemaate İslam cemaati diyoruz. İşte aleyhissalatü vesselam cenneti isteyen ondan ayrılmasın diyordu. Yani Müslümanlarla beraber olsun. Kendi başına olmasın. Tek başına ben İslam'ı yaşarım diye Müslümanların dışında yaşamaya çalışmasın. Çünkü İslam dini öyle bir din ki Müslüman Müslümanlarla beraber olunca o dinin gereklerinin yükümlülüğü altına olacaktır. Maruf ortaya çıkacak, emredecek. Münker görecek, nehyedecektir. Namazında, abdestinde onlarla beraber olacak. Ya da bireysel ve toplumsal kulluklarını birlikte yaşayacaktır. Hülasa onlarla birlik olunca Müslümanca yaşayacaktır. Değilse çünkü şeytan tek başına olan kimsenin yanındadır der sallallahu aleyhi ve sellem. Ama birlikte olan iki kişiden daha uzaktır. Çünkü bir Müslümanın Müslümanca hayatı için Müslüman kardeşi ona destek olacaktır, yardımcı olacaktır, şeytana uymasına engel olacaktır. Yapıp edebileceği iyilikleri teşvik ederken yapıp edebileceği kötülüklerden onu sakındıracaktır. Ama bir Müslüman aleyhissalatü vesselam bana tek başına olma dedi. Şeytan çünkü tek başına yaşayan kimseyle beraberdir. Ama iki kişi olursa onlardan uzaktır dedi diye kendi kendisine şeytana uyarak öyleyse yabancı bir kadınla baş başa kalsam da diyemez. Çünkü aleyhissalatü vesselam sözün devamında şöyle buyurur. Sakın ha bir adam yabancı bir kadınla baş başa kalmasın. Çünkü üçüncüleri şeytandır buyurur. Yani bir Müslüman kendi başına yaşayamayacak. Mutlaka iki kişi olmaya gayret edecek. Ama bu ikinci kişi bir kadın, bir erkek şeklinde gerçekleşmeyecek. Ya onların üçüncüleri de şeytandır bilecek. Onlar da bir başkasıyla ancak beraber olabilecekler eğer birliktelikleri zaruri ise. Tekrar okuyorum. 856 Men serrahu en yeskune buhbuhatel cenneti fel yezimil cema'a فَاِنَّ الشَّيْتَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مَعَ الْاِسْنَيْنَ اَبْعَدُوا Cennetin en değerli yerine, tam ortasına yerleşmek isteyen İslam toplumundan, yani kulluk cemaatinden ayrılmasın, onlara yapışsın. Çünkü şeytan tek başına olanla beraberdir. Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden iki kişiden ise daha uzaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.